Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Şule hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Bu haftaki konuğumuz Şule Turp. Şule ile bugün gene her bölümde olduğu gibi çeşitli şeyler konuşacağız. Ama ilk önce biraz Şule'den kendisini dinleyelim. Biraz kendinden bahseder misin Şule?
Merhabalar herkese. Ben Şule Turp. Yaklaşık 4,5 yıldır IaaS geliştiriyorum. Son 1,5 yıldır da Trendyol'da çalışıyorum IaaS developer olarak. Aynı zamanda bunun son 8 ayı da IaaS developer'lıkla birlikte Scrum Master'lık rolüm de var ekipte. Profesyonel hayatta hani fokuslanıp kod yazmayı da seviyorum. Fakat böyle insanlarla içli dışlı etkileşimde kalmayı da seviyorum. O konuda da aktifim biraz. Bu sebeple de sanırım daha çok community'de aktifim. Enes İstanbul'da da Trendyol'daki community ile etkileşim kısmında da rol almaya çalışıyorum diyebilirim.
Seyfettin'in bölümünde Enes İstanbul'u konuşurken senin adın geçmişti. Ondan sonra ben de hani Enes İstanbul'un hem şimdiki durumunu konuşalım hem de seni biraz böyle community'lerde yüzünü görüyorum. Topluluklardan da bahsedeceğiz ama benim önce bahsetmek istediğim bir şey var. Trendyol'da tam olarak ne yapıyorsun? Çok hızlı geçtin. Biraz orada detay verir misin?
Trendyol'da IaaS developer olarak çalışıyorum şu an. Trendyol'da IaaS ekibinin içinde farklı farklı alt ekipler var. Bunların temelinde Discovery ve Checkout ekipleri olarak ayrılıyor. Ben Disco ekibindeyim. Discovery ekibi de aslında bu mobil uygulamanın ilk 3 sekmesi olan ana sayfa, search ve favoriler ekranlarını ve bunların alt ekranlarını kapsıyor. Ben de bu ekranlara geliştirme yapan ekipte çalışıyorum.
Orada o zaman biraz daha ekibe girelim. Aslında biz burada Trendyol'u eski bölümlerde çok konuştuk ama sonuçta Trendyol'da dinamik bir şirket ve durmadan kullandığı teknolojilerde, takım yapılarında çalışma şekilleri de değişiyordur diye düşünüyorum. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Kaç kişi var? Biraz oradan bahseder misin?
Aslında şöyle, bizim ekibimizde normalde mobil uygulama için hem Android ekibi var hem iOS ekibi var. Ben iOS ekibindeyim. Yanlış bilmiyorsam 34 tane iOS developer var. Tek bir codebase'de geliştirme yapıyoruz Trendyol uygulaması için. Fakat domainlere göre aslında farklı ekiplere ayrılıyoruz. İşte bunlardan biraz önce bahsettiğim Discovery kısmı var. Aynı zamanda Trendyol uygulamasında Instant Delivery diye geçen market alışverişleri için yönlendiğiniz kısım farklı bir ekibin ilgilendiği kısım. Onun dışında Meal kısmı var, yemek tarafı. Dolap Light var. Dolap uygulamasının Trendyol içindeki light bir versiyonu diyebiliriz. International ekibi var. Bunun gibi neredeyse toplamda sanırım 8 tane farklı ekibimiz var IaaS ekibi içerisinde. Bu 34 arkadaşımız da aslında bu ekiplere dağılmış durumda. Kendi IaaS ekibimizin içinde aynı zamanda QA arkadaşlarımız da var. Product'larımızın bulunduğu ayrı bir takım var. Tasarımcılarımızın bulunduğu ayrı bir takım var. Birlikte haftalık sprintler koşuyoruz diye özetleyebilirim.
Sen geliştirmeye başladın. Şimdi 4 sene önce dedin. Orası biraz Swift'in ilk doğma zamanları değil mi?
2014 olması gerek. Ben ilk işe başladığımda işte üniversiteden 2017 yılında mezun oldum. 2017 yılında mezun olduğumda da Protel'de ilk olarak çalışmaya başladım. Mesela oradaki codebase Objective-C ile geliştirildiği için ilk olarak Objective-C öğrenip ardından sonraki şirketlerimde daha çok Trendyol'da Swift yazmaya başladım diyebilirim.
Objective-C'yi öğrenmeye başladın. Yeni başlayan biri olarak ya bu muymuş, of çok zormuş falan dedin mi? Yoksa başka şeyler mi oldu?
Dedim bu arada. Şöyle, ben üniversite 2. sınıfa giderken de aslında IaaS geliştirebilmek için bir Mac'e ihtiyacımız var. Üniversite döneminde de Sakarya'daydım. Hani böyle bir imkanım yoktu. Fakat hani İstanbul'a geldiğim zaman evde vardı. Ve böyle çok ufak bir deneyimleme şansım olmuştu. Hani daha böyle programlama dillerini yeni öğrenirken Objective-C gibi bir dili gördüğüm zaman açıkçası yok dedim. Hani bu taraf benim istediğim şey olamaz herhalde. Açıkçası çok sevmeyip bıraktım. Ardından üniversite bittikten sonra mezun olup döndüğümde tam olarak böyle hangi alana yönelmek istediğimi netleştirememiştim. Mobil daha yakın geliyordu bana. Fakat böyle hani iOS alanında herhangi bir deneyimim oluşmamıştı. Ben de döndükten sonra evde hani öyle bir imkanım da olunca işte aldığım online eğitimlerle kendimi bir seviyeye getirip iş başvurularına öyle başlamak istedim. Ardından bu alanda eğitimler izlemeye başladığımda da Protel'in iş ilanını gördüm. Onlarla görüştüm. Henüz IAS alanında yeterli birikimim olmamasına rağmen orada işe başladım ve gelişim sürecim orada devam etti. Orada da açıkçası Objective-C ile başladık. Oradaki codebase'de geliştirme yapmak için yine bu şekilde ilerledim. Ama ardından Swift diline geçmek için açıkçası can atıyordum ve şirketteki yeni projelerde de böyle bir imkan tanıdılar. Hem öğrenip hem kod geliştirebilme şansım oldu.
İşte mezun oldum, ondan sonra videolar izledim, kendimi geliştirdim dedim. O şey nasıl oldu? Yani birileri sana şunu izle mi dedi?
Zaten üniversiteden mezun olduğum arkadaş çevremde iOS developer olarak çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla iletişime geçip onlardan öneri istedim. Hangi eğitimleri izleyebilirim, neler yapabilirim diye. Onların önerileriyle aslında o eğitimleri buldum. Ardından şirketteki iş başvurusunu görmemin sebebi de aslında Twitter'dan takip ettiğim yazılımcılar oldu. Çünkü onları takip ettiğim için iş ilanını paylaştıkları tweetleri görüp iş başvurusu yapmama vesile olmuş oldular.
Ya ben kimim de kocaman şirketlere başvuruyorum falan, hani böyle bir gerginlik oldu mu kendi içinde?
Oldu, çünkü şöyle bir durum vardı. Hani ben daha iOS eğitimlerini izlemeye başlayalı 2 hafta olmuş. 2 haftalık o küçücük deneyimimle görüşmeye gidiyor olmak ve orada kendi mülakata girdiğim zaman bu alanda sorulacak soruları cevaplayacak olmak korkutmuştu gözümü. Ama biraz böyle o dönemdeki yakın arkadaşlarımın desteğiyle gittim. Ardından görüşmelerim olumlu geçti, güzel geçti. Başvuran da çok insan vardı. Yeni mezun olmuş olmam ve bu alana istekli olmam, işte yaklaşık 2 haftadır bile olsa bu alanda kendim bir çaba sarf etmiş olmam seçilmeme ve orada işe başlamama sebep oldu. Orada da başladıktan sonra da bir takım liderimin çizdiği roadmap'le birlikte aslında bu eğitim sürecini devam ettirdim.
Bu roadmap nasıl bir roadmap?
Aslında şöyle, ilk işe giderken iOS alanında hangi kaynakları kullanmalıyım yeterince bilmediğim için elimde kitaplarla ilk iş günü ofise gitmiştim ve oradaki işte takım liderimle beraber hem o kitabın içindeki böyle içeriklerden bir akış oluşturduk hem de onun elinde var olan bir kitaptan bir akış oluşturduk. Öyle başladım. Temel olarak ne yaptığımı söyleyecek olursam da işte iOS'in kendi temel frameworklerinin bana neler sağladığını inceledim. Öyle bir süreç oldu. Ardından iOS tarafında nasıl UI oluştururum, ne gibi şeyler öğrenmem gerekiyor onları öğrendim. Ardından takım liderinin de yönlendirmesiyle dediğim gibi küçük küçük challenge'lar yapmaya başladım.
O küçük challenge'lar neydi? Çünkü şimdi şey oluyor, ben şimdi seni düşünebiliyorum aslında. İşte yeni mezun geliyorsun, böyle bir hevesin var. Ama şirket şimdi sana hani iş verebilir küçük küçük. Ama öyle şeyler vermeli ki kendi değerli hissetmelisin. Bir şey yaptığını fark etmek zorundasın yani. Ben bir şeyler yapabiliyorum, işte takıma bir şeyler katabiliyorum, ürüne bir şeyler katabiliyorum. O noktada nasıl şeyler verdiler? Böyle elle tutulur bir şeyler miydi? Hiç sen böyle şey soru sordun mu kendine? Ya ben burada vakit mi kaybediyorum gibi. Ya da daha mı başka bir şey oldu? Seni ne heyecanlandırdı?
Yok, aslında benim sürecim şöyle oldu. Hani ilk 2 ay boyunca aslında hani projeye geliştirme yapmadım. Hem kendimi geliştirdim, hem işte ilgili videoları izledim, kitabı takip ettim. Oradan kendim alabileceklerimi aldım. Ardından zaten şirketin daha önce yapmış olduğu mobil uygulamalar vardı. Onların benzerlerini challenge olarak yaptım. Sonra o benzer yaptığım challenge'lar üzerinden de aslında code review yaptık. Yaptığım yanlış kısımları düzelttik. Buradan kendime aslında feedbackler aldım. Ardından yavaş yavaş bu süreçleri oturttuktan sonra var olan projede küçük task'lar alarak ilerledim. Ardından tamamen ekibe dahil olup geliştirme yapmaya başladım.
Bir cümle kullandın. Swift'e can atmak gibiydi galiba. Buraya not almışım da. Niye can attın?
Aslında şöyle, hani o dönemde ya başlarken açıkçası zaten hani Swift dilinde geliştirme yapacağımı düşünürken projedeki codebase'in hani Objective-C ile olması beni o tarafta rol almaya zorladı diyebilirim. İlk olarak kendimi orada geliştirmem gerekti ki var olan ekipte bir yarar sağlayabileyim, task alıp geliştirebileyim. Fakat ilerleyen zamanlarda komüniteye de hani iyice dahil olduktan sonra şunu gördüm. Zaten birçok şirket codebase'ini artık Objective-C'den Swift'e geçirirken ve aslında kendini Swift alanında geliştirirken ben yeni öğreniyor ve aslında Objective-C'ye yatırım yapıyor gibi oldum. Bu da bir yerden sonra beni aslında günceli takip edemiyormuş psikolojisine soktu. Ardından hani ekipteki onayı da aldıktan sonra yeni yapılacak projelerde ekip arkadaşımla birlikte hem öğrendik hem de Swift diliyle birlikte projelerimizi yazmaya başladık.
Community'ye dahil olmak dedi. Şimdi bu nereden girdi? Yani bir community'nin olduğunu, bir topluluk var. O topluluğa dahil olayım. Oralardan bir şeyler öğreneyim. Birileriyle tanışayım. Yararıma olur. Ben de onlara yarar sağlarım gibi. O kafa yapısı nereden geldi?
Takarya Üniversitesi'ndeyken zaten üniversitenin kendi birçok etkinliği oluyordu. Kendi içinde komüniteler de vardı. Bu komünitelerin yaptığı etkinlikler de vardı. Olabildiğince bunlara katılmaya çalışıyordum açıkçası. Ardından İstanbul'daki NS İstanbul komünitesinden haberdar olmamın sebebi de aslında şirkette çalışırken burada Adem İlter'le beraber aynı ekipte çalışıyorduk. Ve onların NS İstanbul etkinliğine gidiyor olmasıyla aslında ben NS İstanbul'u duydum. Ve etkinliklere katılmaya başladım. Bu şekilde tanıştım diyebilirim.
Yani Adem mi tuttu götürdü seni yoksa sen Adem ben de geleyim
mi? Adem tuttu götürmedi. Adem abi davet etti. Ben de biraz böyle aslında çekingen bir insanımdır. Aslında sosyalliği çok seviyorum ama biraz çekingenlik de var. İlk eventlere gitmemiştim, katılmamıştım. Fakat sonrasında gerçekten aklımın kaldığını fark edip bir sonraki etkinliğe koşa koşa gittim.
Senin endişen neydi de o iki tanesine gitmedin? Sonra ne oldu da neyi merak ettin de kalktın gittin?
İlk gitmeme sebebim mi açıkçası net olarak bilmiyorum. Hani o an yeterince bilmediğim bir komüniteye, hani belki de bir etkinliğe. O gün içinde hadi gel böyle bir etkinliğe gidiyoruz dendiği zaman açıkçası ilk başta bir şekilde gitmek istemedim. Ardından hani oraya katılan ekip arkadaşlarımın, işte Adem abinin, Nebahat'in paylaştığı işte videolardan ya da bir sonraki gün gelip işte dün etkinlikte şöyle güzel sunumlar dinledik tarzında anlatımlarından dolayı hani benim alanımla ilgili bir community var orada ve ben katılmıyorum neden diye düşünüp bir sonraki etkinliğe gittim.
Şimdi o zamanlardaki şöyle böyle çekingen işte bir şeyler olmuş görmüş sonra köprünün altına sular akmış ve aynı komünitinin şu an leadlerinden biri olmuş. Hani.
Aslında orada söylemek istediğim bir nokta var evet. Hani böyle şey komüniteyle içli dışlı olmayı ya da böyle bir şeyler paylaşmayı bir yerlerde aktif olmayı seviyorum. Ama ister istemez böyle bunlara katılırken bazen bir çekingenlik oluşabiliyor. Sonrasında diyorum ki yani hani bu çekingenliği at kenara çünkü çekineceğin bir durum yok ortada. Ve kendimi açıkçası biraz pushluyorum. Sonra da o ortamda buluyorum kendimi. NS İstanbul'a katılma sürecim bu şekilde olmuştu. Leadlerden bir tanesi olmama sebep olan şeyin de şu olduğunu düşünüyorum. Etkinliklere katıldıkça artık hani o community'nin düzenlediği etkinlikleri de benimseyip onlara feedback vermeye başlamıştım. İşte Seyfettin olsun, Ahmet olsun. Bununla birlikte şirket içinde iOS alanında öğrendiklerimi de blog yazarak paylaşmaya başlamıştım. Burada da Adem abinin aslında teşviki çok büyüktür. Bunları yapıyorum mesela. Aynı zamanda NS İstanbul'un Slack kanalına girmiştim. Orada daha deneyimli insanlardan blog yazdığım zaman açıkçası yazımı paylaşmadan önce review edip bana feedback vermelerini istiyordum. Böyle hem Slack kanalında hem etkinlikte böyle geri bildirim vererek aktif olduğum için sanırım artık Ahmet de beni ekibin core kısmına davet etti ve o günden itibaren etkinlikleri birlikte düzenlemeye başladık. Yaklaşık da 3 sene oldu.
İki tane kelime söyledim. Bunlar çok güzel kelimeler. Biri topluluk, biri de blog yazmak. Bunlar gerçekten çok değerli. Yani toplumun içinde bulunmak. Ama toplumun içinde şöyle değil. Ya işte meetuplara gideyim, orada oturayım, geri geleyim değil yani. Konferanslar olsun, meetupları olsun. Orada teknik bir şey öğrenmek ya da öğrenmemek değil benim derdim genel olarak. Tabii şu anlarda çok olmuyor ama oraya gittin mi böyle bir sosyal bir ortam oluyor. Hem yeni insanlarla tanışıyorsun, hem internetten uzun zamandır konuştuğun insanları görüyorsun. Böyle belki rol model aldığın birilerini görüyorsun. Var çünkü o insan kanlı ve canlı ve gerçekten hani iyi niyetli bir şekilde orada bulunuyor. Blog yazmak, çünkü sen oradaki bütün bilgi ve birikimini aslında hem toplulukla paylaşıyorsun bu birincisi. İkincisi de kendi vitrinini koyuyorsun ortaya ve senden şey dedin, başkalarına gösteriyordum bilenlere, hani onların işte feedbacklerini alıyordum dedim. İşte bu vitrin oluyor çünkü bunu ciddiye almasan bam diye koyarsın, gelen feedbackleri de sallamazsın. Ya yani sallamazsın derken hani iyi anlamda sallamazsın. Buna göre öyle devam edersin kafana göre ama bu seni çok fazla geliştirmiştir. Sen burada mesela NS İstanbul içerisinde bulunan ama bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara böyle bizim aracılığımızla bir çağrı yapmak ister misin? Çünkü topluluklar ben biliyorum ki yarın şule de yok. Yarın bir günlerde bayrağı başkasına devretmeniz gerekecek. Nasıl yaklaşmalılar mesela? Onlara ne tavsiye edersin?
Gerçekten bu tarafta bir şeyler yaparken insan kendini mutlu hissediyor olmalı diyorum ya. Ben mesela insanlarla etkileşimde olmaktan mutlu oluyorum. Yeni insanlarla görüşüp tanışmaktan mutlu oluyorum. Ya da böyle bir event organize edeyim, insanlar gelsin, etkinlikte bir şeyler dinlesin, bir şeyler öğrensin. Buna vesile olmak da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden belki hala bu tarafta hani daha çok aktif rol alıyorum. Katılmak isteyen ya da işte yarın öbür gün biz bayrağı bıraktığımızda devralmak isteyen arkadaşlara söyleyebileceğim şu olur. Hani gerçekten böyle şeyler yapmaktan hoşlanıyorsanız katılımcı olmaktan çekinmeyin. Hani bir fikriniz varsa belirtin. Bize vermek istediğiniz bir feedback varsa belirtin. Çünkü böyle böyle aslında başkalarından sıyrılıp sizin bu alana ilginiz olduğunu fark edebiliyoruz.
Sen topluluklarda yer aldın, bloglar yazdın. Senin profesyonel hayatında bir şey değiştirdi mi? Bence değiştirmiş olmalı çünkü bu topluluklara, blog yazılarına bilmem nelere önem veren bir şirkette çalışıyorsun şu an. Senin için bir artı oldu mu oraya girerken?
Ben zaten şu anki ekip arkadaşlarımın bir kısmını da Enes İstanbul vasıtasıyla tanıdım. Daha önceki çalıştığım Turkcell'deki iş arkadaşlarımın da bir kısmı yine beni oradan tanıyordu. Bunların tabii ki güzel artıları oluyor. Gittiğim herhangi bir yerde kendimi yalnız hissetmemek gibi. Çünkü yani eğer ki bu alanda çalışıyorsa bir şekilde duymuş oluyor mesela beni ve ben insanlara yaklaşmadan aslında onlar benimle sohbet etmeye başlayabiliyor. O yüzden tabii ki artıları var. Şu anki şirketimde Trendyol'un açıkçası şirket kültürü, deneyimlediğim bilgileri komüniteyle paylaşıp ekosisteme destek olmak olduğu için aslında tam kendi davranışlarıma hitap eden bir şirkette çalışıyormuş gibi hissettiğim için mutlu oluyorum açıkçası.
Trendyol'da etkinlikler yapıyor, blog yazıları yapılıyor, işte online'da da devam etti. OKR'ınız falan mı var? Nasıl oluyor?
Bu etkinliklerin aslında ben tamamında rol almadım. Trendyol tek blog altında çok fazla yazı da yazmadım. Fakat bildiğim kadarıyla eğer ki bir blog paylaşmak istiyorsak bu tamamen tabii ki şey oluyor. Kişisel istekle ilerleyen bir süreç. Ben bir deneyimimi paylaşmak istiyorsam bu blogu hazırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam da review eden bir ekip var. Yazdığımız yazıların imla kurallarını vesaire kontrol eden bir ekip var. Onlar da kontrol ettikten sonra Medium Publication'ında yayınlanıyor. Veya etkinliklerde de aynı şekilde. Etkinliklerin içerikleri tabii ki önce bir kontrolden geçiyor.
Neler yaptınız? Daha da yapacak mısınız?
Aslında şey demek istedim, hani Trendyol'un sürekli düzenlediği meetupları var. Ben bunların birkaç tanesinde rol aldım. Bunlardan bir tanesi ilki hatta Mobile Day'di. İlk işe girdikten yaklaşık 4 ay sonra falandı sanırım. Hem Android hem iOS alanında iki track'ten oluşan bir etkinlik düzenledik. Bir günlük bir konferans düzenledik. Burada mesela hem Android hem iOS ekibinden toplamda 25 tane konuşmacımız vardı. Biz de iki organizatör 14 sunum yapacak şekilde böyle bir etkinlik organize ettik. Pandemi döneminde olduğu için online yaptık bunu ve çok güzel olmuştu. Burada hem Community Live'ı kullandık hem de YouTube'da canlı yayın kayıtlarımız var. İzlemek isteyenler de zaten Trendyol'un YouTube kanalı altından bu kayıtlara ulaşabilirler. Bir Mobile Day'de rol aldım. Bir de 14 Mart'ta sanırım Mart ayında Trendyol Women in Tech yaptık. Trendyol'da çalışan kadın konuşmacılarımızla birlikte, 14 kadın konuşmacıyla birlikte yine bir etkinlik organize etmiştik. Burada da 10 tane sunum yaptık. En son da geçtiğimiz haftalarda Tech Days 2021'i organize ettik. Orada daha fazla konuşmacımız vardı tabii. Birçok disiplinden sunum vardı. 33 tane konuşmacımız vardı. O daha büyük bir etkinlik olduğu için arka tarafta da 6 organizatör birlikte yürüttük süreci.
Peki bunları mesai saatinde mi yapıyorsunuz? Mesai saatlerinizin dışında mı yapıyorsunuz? Mesai saatlerinizin dışında yapıyorsanız mesaiden sayılıyor mu?
Mesai saatleri içerisinde de yapıyoruz. Genelde mesai saatleri içinde yapıyoruz çünkü şöyle oluyor. Örneğin bizim pazar günü bir konferansımız varsa biz bir önceki cuma günü genelde pazar günkü konferansın aynısının provasını yapıyoruz. Hem arkadaşlarımız sunum provası yapmış oluyor. Hem takım arkadaşlarımız izleyerek bu arkadaşlarımıza feedback vermiş oluyor. Hem de biz o canlı yayının bir tekrarını yaklaşık bir hafta önce uygulamış oluyoruz. Teknik aksaklıklarımız olduysa bunların hepsini aslında öncesinde çözmüş oluyoruz. Bence bu harika bir şey. Çünkü daha önce yaptığım etkinliklerde ya da burada ilk etkinlik düzenlediğimde böyle bir şey yapabileceğimizi düşünmezdim. Ve aslında şirketimize tavsiyesiyle böyle bir sürece girdik. Hem provamızı yapmış oluyoruz, hem mesai gününde yapıyoruz. Hem de hepimiz için ikinci bir deneyim oluyor sunumdan önce.
Senin böyle parçası olmuşsun, bootcamp vermişsiniz. Oradan bootcamp'in sonunda Trendyol'a mobilciler katmışsınız. Bu nasıl bir deneyimdi senin için?
Bu konferanslardan çok daha güzel bir deneyimdi bence. Çünkü orada da süreç şöyle ilerledi. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz Mayıs-Haziran dönemindeydi. Tam da böyle üniversite son sınıf öğrencilerinin mezuniyet dönemlerine yakın bir zamanda Trendyol Mobile Bootcamp düzenledik. Toplamda iOS tarafında 24 tane katılımcı vardı. Bu 24 katılımcıyla birlikte aslında 2 ay boyunca biz onlara eğitim verdik. Kodluyoruz'la Trendyol birlikte düzenledi bu süreci ve Kodluyoruz'un bir eğitmeni 2 ay boyunca katılımcılarımıza hafta sonları eğitim verdi. Peki biz Trendyol hani iOS ekibi olarak bu işin neresindeydik? Biz de hafta sonu derslerinin haricinde hafta içi bu arkadaşlarımızla birlikte Slack, Discord ve Zoom üzerinden yapmaya çalıştıkları ödevlerde takıldıkları herhangi bir yer varsa onlara payroll olduk. Onun haricinde arkadaşlarımızın yazdığı kodları review ettik. Onlara kod review yapıp feedback verdik. Bu şekilde 2 ay boyunca aslında kendilerini geliştirmelerini destekledik. Bu 2 aylık sürecin son 2 haftasında da Trendyol iOS ekibinden gönüllü arkadaşlarımızla birlikte son 2 haftalık konuyu biz anlattık. Burada da hatta birlikte böyle bir demo proje yaptık. Trendyol'un yemek uygulamasının birkaç ekranını birlikte kodladık. 24 kişi katılmıştı. Sonra 2 kişi eğitimden ayrıldı. 22 kişi kaldı. Verdiğimiz bitirme projesini 14 kişi tamamladı. Bu 14 arkadaşla görüştükten sonra da 8 tanesini ekibimize dahil ettik. Bu 8 arkadaşla birlikte de şimdi sprintlerde birlikte geliştirme yapıyoruz.
Vallahi harika. Yani onlar adına çok seviniyorum. Ne kadar sürdü? 60 saat mi?
Evet, yaklaşık 60 saat. Evet, 2 ay sürdü.
Baktığımızda aslında uzun bir süre gibi duruyor ama hafta sonları oluyor bildiğim kadarıyla. Ben de 2 kere vermiştim, hiç bootcamp'e katılmadım ama yoğun olduğu zaman yorucu olabiliyor zaman zaman ama bence müthiş bir fırsat yani. Hani oraya gelen ve 8 kişi az bir sayıda değil, diğer kalan 14 kişi de bence donanımlı insanlardı. Tamam, belki Trendyol'a siz onları alamadınız ama muhtemelen iyi yerlerde çalışmaya başladılar.
Aslında şöyle, 14 kişi projesini tamamladı. Bu 14 kişinin 8'ini ekibe dahil ettik. Dahil edemediğimiz arkadaşlarımızı da zaten LinkedIn'den takip ettik. Birçoğu farklı şirketlerde iOS developer olarak çalışmaya başladılar. Burada ama biz şeye de dikkat ettik. Mesela o zaten Mobile Bootcamp'e başladığında işte birçok şey biliyordur ve bootcamp'te başarılı olmuştur. O yüzden de işe girmiştir gibi bir süreç olmadı aslında pek. Bootcamp'in başından sonuna kadar arkadaşlarımızın ne kadar geliştiği önemli bir kıstas oldu ekip içine dahil olmalarında.
Bir soru sordum ama orada cevap alamadım. Geri dönmek istiyorum. Enes İstanbul'da neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani biz gelecekte neler göreceğiz?
Enes İstanbul'da normalde pandemiden önce her ay etkinlik düzenliyorduk. Her haftada kahve buluşmaları düzenliyorduk. Bu sayede zaten sürekli görüşebiliyorduk ama pandemi olduktan sonra online eventleri böyle pandemiden önceki gibi sıklıkla devam ettiremedik. Şu an 1-2 aydır aslında online etkinlikleri aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Her ayın son perşembe günü aslında event düzenliyoruz. Bir tanesi de yarın olacak. Yarın da güzel sunumlarımız var. Baktığınız zaman her ay online etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor Enes İstanbul'da. Yine pandemi fırsat verirse kahve buluşmalarına da devam edeceğiz. Eskisi kadar sık olmasa da.
Yaptınız galiba değil mi?
Yaptık, evet. Geçtiğimiz haftalarda yaptık. Hatta böyle duyurusunu son gün yaptık. Ona rağmen yaklaşık 35-40-45 kişi kalabalıktık bayağı. O kadar insan var.
Şimdi şöyle yarın dedi ama siz bu podcast'i dinlediğinizde muhtemelen öyle bir şey olmayacak. Şey yapmayın yani. Biz bu kaydı çektiğimizde öyle oldu. O yüzden...
ama kaydını izleyebilirler YouTube'da.
bunu, evet, onu bulabilirsiniz. Ama şeyi, burayı çok ciddiye almayın arkadaşlar. Hani yarın bir yerlere gidip bir şeyler aramayın. Bunu dinledikten sonra diyorum. Eğitim verme ya da böyle birilerini eğitme gibi en az İstanbul içerisinde bootcamp tarzı.
Öyle bir süreci hiç planlamadık, hiç konuşmadık da. Şu an için öyle bir planımız yok. Fakat buradan hani böyle bir öneri verecek olursak, ben orada şimdi kendi işe başladığım süreçle karşılaştırıyorum. Bahsetmiştim ya, hani hiçbir şey bilmiyordum, şirkette öğrenmeye başladım. Orada öğrendiklerimi blog yazarak paylaşmaya başladım. Ama şu an büyük şirketler bootcamp düzenlemeye yöneldiler ve LinkedIn'de sürekli bootcamp duyuruları görüyorum. Bence yeni mezun olup kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için harika fırsat. Genellikle de gördüğüm kadarıyla LinkedIn ve Twitter üzerinde paylaşılıyor bu gibi şeyler. Oraları takipte kalıp en azından biz düzenleyecek olursak biz düzenleyene kadar oralardan faydalanmalarını öneririm.
Zaten senin en az İstanbul'un ya da artık hangi linkler konuştuysak onları notlara koyuyoruz. İsteyenler oralardan bakabilirler. Şöyle bir toparlayacak olursak senin cümlelerinle. Başlarda kendini nasıl geliştiriyordun? Şimdi bunu biraz konuştuk aslında ama belki daha böyle madde madde söylemek istersin. Şimdi kendini nasıl geliştiriyorsun?
Başlarda ilk olarak hani iOS özelinde neler yaptığımı anlatacak olursam ilk olarak temel frameworkler bize neler sağlamış, iOS dünyasında neler oluyor, bir UI hazırlamak istediğim zaman neler bilmem gerekiyor, bu noktalara odaklandım daha çok. Ardından minik minik uygulamalar yaparak sayfalar arası haberleşmeler nasıl oluyor, push notification nasıl geliştiriliyor gibi özelliklere bakarak kendimi geliştirdim. Burada da kullandığım işte kaynaklar zaten Apple'ın kendi dokümanları çok güzel anlatıyor. Onları kullanabilirler. O zamanlarda UI alanında beni daha çok destekleyen Ravender'likin eğitimleri var. Orada mesela bir örnek veriyorum. İşte bir collection view tasarlamak için ilgili eğitime kaydolduğunuzda, ilgili video serisini izlemeye başladığınızda size bir download edebileceğiniz materyaller veriyor. Starter ve finish folderları var. Onların içinden materyalleri kullanarak videonun sana önerdiği challenge uygulayıp minik bir projeyi baştan sona yapmış oluyorsun. Ya videoların hepsini izleyip sana verilen dokümanlarla birlikte minik bir uygulama çıkartabilirsin. Ya da videoları izlerken yapabilirsin bunu. Yorucu olarak buluyorum. Örnek veriyorum hani ben bir sayfa geliştirmek istiyorum. Bir sayfa ya da Instagram'ın klonunu yapmak istiyorum dediğin zaman gidip buna uygun assetleri internetten bulmaya çalışma kısmı çok yorucu. O yüzden bu gibi eğitim videolarının içeriklerini seviyorum. UI alanında daha çok bu kanallardan kendimi geliştirdim diyebilirim. Şu anda daha çok ekip içinde zaten belli başlı odaklandığımız konular var. Modülerlik olsun, unit test, UI test olsun. Bu gibi alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Onun dışında büyük firmaların tek bloglarını veya büyük konferanslardaki güzel videoları izliyorum. Bu şekilde ilerletiyorum şu anki gelişimimi de.
Şule çok teşekkür ederim. Benim konuşacaklarım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Yok. Sanırım her şeyden bahsettim.
Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Umarım birkaç sene sonra tekrar konuşuruz. O zaman da böyle ne bileyim Enes İstanbul'u bırakmış, başka bir şirkete geçmiş. Artık Sebif'ten sonra başka bir şey gelir mi bilmiyorum iOS tarafında. Ona zıplamış olarak olabilir. Bugün Şule Turku dinledik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.